Ayrım 23. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 267. Sultanların tanrılaştırılmasına karşı çıkış. Zulmü tek düşman bilmenin, zulme ve zalime isyanın bir numaralı uzantısı, zalim ve despot yönetime, özellikle sultan ve krallara karşı çıkmaktır. Zaten Kur'an, krallık sultanlık sistemlerini zulüm ve zillet sistemleri olarak tanıtmaktadır. Bakınız Neml suresi 34. Ki bunu da bu eserde değişik vesilelerle defalarca dile getirdik. Sultanı tanrılaştıran sistem, halifelik. Hazreti Ebubekir'in ilk halife olarak seçildiği toplantıda geçen yoğun tartışmalar sırasında İslam tarihine ışık tutacak çok sert ama çok seçkin konuşmalar yapılmıştır. Bu konuşmaların en ibretli olanları Ensar'a mensup sahabilerin konuşmalarıdır. Ve bunların bize göre en seçkini de Hubab bin Müzir'in konuşmasıdır. Hararetli çekişmelerin tırmandığı bir sırada Hazreti Ebubekir, halifenin Mekkelilerden olmaması gerektiğinde ısrar eden Hubab'a soruyor. "Benden kuşku mu duyuyorsun ey Hubab?" Hubab'ın cevabı asırlara ışık tutan bir kehanet gibidir. Şöyle cevap veriyor. Ey Ebu Bekir, korkum senden değil, senden sonra gelecek olanlardandır. İslam uğruna verilen ilk savaşlarda babalarını, kardeşlerini katlettiğimiz insanların sizin ardınızdan bu işe el koymalarından kaygım vardır. Heyhat, ey Ebu Bekir. Sahabi Hubab'ın bu sözü, bakınız İbn Sa'd, Tabakat, 3 Taksim 182, tarih tarafından tamı tamına doğrulanmıştır. Tarihin burasından vukuf ve iyi niyetle baktığımızda şunu görmekte gecikmeyiz. Hakimiyetin kitleye verilmemesi için Müslüman milletlerde daha çok halifelik araç yapılmıştır. Krallık sistemlerini zulüm ve zillet sistemi olarak niteleyen bir kitabın müminlere diğer ülkelerdeki gibi bir kral dayatamazsınız. O krala bir dokunulmazlık zırhı giydirmeniz lazım ve bunun din tarafından kabul edilmesi lazım. İşte o kılıf Arap Emevi saltanatının namı diğeri olan halifeliktir. Aynı zamanda halife unvanı taşıyan sultan tanrısal bir dokunulmazlık sahibi olmuş ve hiç kimsenin aklına onun yerine egemenlik kullanmak gelmemiştir. Çünkü böyle bir şeyi akıllarına getirenlerin sonu çok acı olmuştur. Atatürk'ün hilafeti önceleri benimsediğini ama sonradan Lozan'da İngilizlerin hilafetin ilgasını istediklerini anlayınca bu düşüncesinden vazgeçtiğini söyleyenler, örneğin bakınız Kadir Mısıroğlu, Lozan 1 Taksim 268-270, bühtan işliyorlar. Bir defa İngilizler hilafetin varlığını ve korunmasını sürekli istemişlerdir. Hala da istiyorlar. Sadece İngilizler değil, ABD de istiyor. Bütün Batı emperyalistleri istiyorlar. İstiyorlar çünkü o tek kafayı kontrol ederek İslam dünyasını elleri altında tutacaklar. Atatürk bu emperyalist eğilimi çok erkenden fark etmiştir. Atatürk'e sataşmayı ibadete dönüştüren Haçlı işbirlikçisi dinciler, hilafetin Türkiye'ye İslam dünyası nezdinde sağlayacağı itibardan söz ederler. Ama pusuda bekleyen ve halife üzerinden oynanacak olan Batı oyununun yaratacağı felakete asla değinmezler. Atatürk bu hesapları yapmayacak bir adam mıydı? Bu hesapları inceden inceye elbette ki yapmıştır. Ve sonunda hilafetin getireceği şerrin hayrından çok olacağını görmüş ve onu kaldırmıştır. 29 Ocak 1921 günlü TBMM görüşmelerinde halife padişahın milli mücadele karşısındaki tavrı değerlendirilirken şu konuşmayı yapmıştır. İngilizler esaretleri altında bulundurdukları İslam alemine karşı daima baskılarını kolayca koruyabilmek için değerli bir alete, bir araca muhtaçtırlar. Bu ihtiyaçlarını devir devir göstermişlerdir. İngilizler için bu değerli araç halifelik makamına oturtacakları kişidir. Hepinizce bilinir ki İngilizler bir aralık Mısır'da böyle bir durum oluşturulmasına girişmişler ve bunun için birçok araçlarla hazırlıklarda bulunmuşlardır. İngilizler Hicaz'da isyan ettirdikleri emir ile yine böyle bir durum oluşturulmasını istemişlerdir. Yine İngilizler belki bugün Afganistan'da böyle bir oyuncak icadına çalışmışlardır. İşte bu girişim içinde bulunan ateşkesin ardından o aradıkları araç ki kendi anlatışlarınca kendilerinden işittim, Un chose précieuse pek değerli bir cevherdir. Mutlaka bunu avuç içinde bulundurmak gerektiği inancındadırlar. Gerçekten avuçlar içinde buldular. Bu İngiliz avucunun içine giren şey Yüce Padişah'tır. Yüce Padişah'ın iki nedenle bu tuzağa düşmüş olduğunu düşüncesindeyim. Birincisi ciddi olarak memleketi bilmediğinden, milletini tanımadığından, milletinin anlayış ve yeteneğine dair atalarımızın örneklerini, belki hepimizden daha iyi tarih yapraklarında okumuş olduğu halde kesin bir bakış gücüyle vakıf olmamasından dolayı bu milletin kendi hayatını, kendi kaynakları ve araçları ile savunabileceklerine inanmış değildi. İkincisi ki kendisinden dayanak noktası olabilirdi, bugün tamamen gerçekleşmek üzeredir ki dış kuvvetler, İngilizler bile padişahlarını yalnız bırakmışlardır. Çünkü efendiler, İngilizler ve herhangi bir millet, herhangi bir hükümet ancak kuvvet karşısında konum alır. Güçten ve kuvvetten mahrum olduğu maddeten belli olmuş olan bir şahsın kendi deyimlerince petrolü kalmamıştır. Ancak kendilerince hiçbir değeri olmayan padişahlarını bırakmışlardır. İşte böyle bir durum karşısında millet yüksek bir vicdan duygusuyla yine hilafet ve saltanat makamında oturduğu için bugün kendisine son ve kesin önerisini yapıyor. Pek çok ümit ederim ki yüce şahısları bu öneriyi seve seve kabul buyururlar. Çünkü akıllı iş olan, mantık gereği olan olayların gereği budur. Atatürk Söyle ve Demeçler 167-168. Atatürk'ün hilafeti İzmir İktisat Kongresi'ne kadar övmekte olduğunu, çünkü halife olmak istediğini ama Lozan görüşmelerinde İngilizlerin buna karşı çıkışı üzerine birden hilafetin aleyhine döndüğünü, hiçbir belge dayanmadan Atatürk düşmanlığının bir belirişi olarak ifade edenler ne kadar tutarsızlardır. Atatürk sadece hilafeti değil, tarihe gömdüğü birçok kavram ve kurumu vakti gelinceye kadar övmüştür. Bu onun siyasal, stratejik taktiğiydi ve başka türlüsü olamazdı. Ne yapacaktı Atatürk? Tarihin akışını değiştirecek bir devrimi, aklına geleni konuşarak tehlikeye mi atacaktı? Yoksa İngilizlerle işbirliği yapan hain süvarilerinin keyfi olsun diye her şeye rağmen kazandığı harp sonunda her şeyi İngiliz uşaklarına mı teslim edecekti? Elbette ki hayır. Öyleyse yapılması gereken vakti gelmeden konuşmamak, vakti gelince de işin üzerine çullanıp bitirmekti. Atatürk de bunu yapmıştır. Kim ve haset marazına tutulanlar bu gerçekleri bilecek kadar şeytandırlar ama itiraf edecek kadar vicdanlı değillerdir. Hilafetin kaldırılması İslam dünyasının tepesinde kurumsal bir boşluk yaratmıştı, diyor batılı bir yazar. François Gorgon, Kemalizm ve İslam Dünyası 38. Şöyle demek belki de daha doğru olur. Hilafetin kaldırılması onu İslam'ın bir emri gibi görenlerde psikolojik, örfi ve biraz da putçu bir boşluk yaratmıştı. Çünkü kaygılarının temelinde İslam'ın talebi değil, İslam dışı bir anlayışın yarattığı hasret vardı. Olaya temkinli bakanlar veya ne şiş yansın ne kebap mantığıyla yaklaşanlar da vardı. Örneğin laik tipte bir milliyetçilik yanlısı olan Sukarno, Endonezya devlet başkanı, üstü kapalı biçimde Türk modelinden esinlenmeyi öneriyordu. Diyordu ki, devlet ile dini birbirinden ayırarak Mustafa Kemal her ikisini birden güçlendirmeye çalıştı ve gerçek bir demokrasinin kurulmasını mümkün kıldı. Bununla birlikte Sukarno, Kemalizmin değerlendirilmesinde temkinli görünüyor. Atatürk'ün bir bilge mi yoksa bir hain mi olduğuna tarih karar verecekti. Bir örnekte Hindistan'ın büyük Müslüman şair düşünürü Muhammed İkbal'dir. İkbal, Atatürk'ün eseri hakkında dengeli bir görüş taşır. Bu denge bağımsızlık aşkı ile dini ortodoksluk arasında bölmüştür. Çevik, adı geçen eser 49-50. Muhammed İkbal, kendi bağımsızlıkları için savaşan Doğu ülkelerindeki devrimci reformları selamladı. Ancak sık sık evrimci bir gelişme biçimini tercih ettiğini dile getirdi. Bu arada 1930'da Türkiye'nin gelişimini dolaysız olarak dine bağlayan Reformcu Parti'ye, Serbest Fırka'ya sempatisini gizlemedi. Adı geçen eser 155. Türk devrimlerine katıksız destek veren ve bu devrimleri İslam'daki İçtihat Kurumu'nun bir işleyişi olarak gören İkbal'in hilafet meselesinde bir yalpalama yaşadığı görülüyor. Ancak unutulmasın ki İkbal, halifeliğin kaldırılmaması için Hint çevrelerinin sergilediği gayretlere katılmamıştır. Bu son tavrı onun yalpalama sürecini bitirdiğini ve hilafetin kaldırılmasının da İslami bir talebe cevap getirdiği fikrine ulaştığını gösterici niteliktedir. Başta Ağa Han olmak üzere ileri gelen Hint Müslümanlarının halifeliğin devamı için sık sık Atatürk ve İnönü'ye başvurarak gayretler sarf etmelerine rağmen halifelik kaldırıldı. Şimal, Muhammed İkbal 37. İkbal, Pandit Nehru'ya açık mektubunda Atatürk'ün Mollaları resmi hayatın dışında bırakması, İbni Teymiye ve Şah Veliyullah'ın kalplerini meftun ederdi diye yazmaktadır. Nihayet bir mektubunda son sözü şöyledir. Güya Türkler İslam'ı reddetmiş. Hiçbir zaman bundan daha büyük bir yalan söylenmedi. Şimal, adı geçen eser 173-174. İkbal'in bu en hassas noktada İbni Teymiye ve Şah Veliyullah'a atıf yapması üzerinde durulacak bir olgudur. İbni Teymiye ölüm 728 Taksim 1327 geleneksel fukahanın Kur'an'ın indirilen dinine karşı geleneğin yarattığı bir uydurulan din icat ettikleri ısrarlı biçimde savunan büyük devrimci bilgindir. Şöhretinin önemli bir kısmını tasavvuf tarikat geleneğiyle savaştan alan İbni Teymiye'nin yanına Şah Veliyullah ölüm 1176 Taksim 1762 gibi Hint menşeli ve tasavvuf tarikat geleneğine saygılı bir bilginin konması da ayrıca dikkat çekicidir. Şah Veliyullah da devrimci karakteri olan bir İslam düşünürüdür. İbni Teymiye ile ortak yanları bu. Farklı yanları tasavvuf tarikat alanına bakışlarıdır. İkbal bu iki ismini birlikte kullanarak Atatürk devriminin en zıt uçlarda yer alan devrimci karakterlere aynı anda mutluluk veren bir gelişme olduğuna dikkat çekmektedir. Bunun nihai anlamı Türk devriminin yaratıcı cevherindeki Kur'an'ı nüveye işaret etmektir. Müdafaa hukukun hilafet konusundaki tavrı. Müdafaa hukuk öncüleri hilafetle ilgili olarak şu üç noktayı tespit ettiler. 1. Hilafet dini bir vecibe değildir. 1. Devlet yönetimi şeklidir. Hazreti Peygamber'den sonra da bir tür Emevi kralına dönüşmüştür. 2. Hilafet tarihimiz boyunca ve son dünya savaşında kendisinden beklenenlerin hiçbirini yerine getirmemiş, adı var, kendi yok bir kuruma dönüşmüştür. Müslümanları mukaddes cihat çağrısı etrafında bile toplamaya muvaffak olamamıştır. 3. Bu kurum bugünkü dünya şartları müvacizesinde Müslümanlar arasında çekişme, haset aracı olarak emperyalist kodamanların İslam dünyasını daha rahat gitmesi dışında hiçbir işe yaramayacaktır. 4. Nihayet eğer biz Türkler bu konuda yanılıyorsak bizi itham eden Araplar ve öteki Müslümanlar buyursun aralarından bir halife seçip iş başına getirsinler. Zaten bu iş bizden önce onlardaydı. Buyursun geri alsınlar. Tarih bu Türk tezinin isabetini ispatlamıştır. Hala bir Müslüman ülke çıkıp bu kurumu sahiplenmemiştir. Şer ve şirk kodamanlarının bertaraf edilmesi. Ahzab 67 mucizesi. Efendilerle ağaların mahvettiği kitle. Mahvolan kitle Müslüman camiadır. Asırlardır mahvolmuş durumdadır. Mahvoluşun sebebi ise o kitlenin efendi ve ulu diye başında tuttuğu putlaştırılmış despotlardır. Efendiler ve ağalar, kodamanlar, tabirini gelenekten veya siyasetten almış değiliz. Tabir de ona yüklenen anlam da doğrudan doğruya Kur'an'dan alınmıştır. Efendiler ve kodamanlar tabiri Ahzab suresi 67. ayette ve tam bizim kullandığımız anlam ve bağlamda kullanılmıştır. Bu kullanım Kur'an'ın en büyük mucize ihbarlarından biridir ki İslam ümmetinin felaket sebeplerinin en önde gelenini tanıtmaktadır. Şimdi bu mucizeler mucizesi ayeti bünyesinde yer aldığı anlam kümesinin bütünü içinde görelim. Hiç kuşkusuz Allah inkarcı nankörlerin lanetlemiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Uzun süre kalacaklardır onun içinde. Ne bir dost bulacaklardır ne de bir yardımcı. Gün olur yüzleri ateşin içinde evrilip çevrilip de şöyle derler. Lanet olsun bize. Keşke Allah'a itaat etseydik, keşke Resul'e itaat etseydik. Ve derler ki, Rabbimiz, biz efendilerimize, mallara ve kitlelere, egemen güçlere, karanlık adına, egemenlik kuranlara, yılan, akrep, kurt, aslan gibi korku salanlara, kalp karanlığını temsil edenlere ve ekip başlarımıza, kodamanlarımıza, putlaştırdığımız kişilere itaat ettik de onlar bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir lanet ile lanetle. Ahzab 63-68. Kullanılan omurga kelimeler, sadet ve kübera kelimeleridir. İkisi de çoğul kullanılmıştır. Tabiun nesli müfessirlerinden Katade bin Diame, ölüm 118-736, ayetteki efendiler ve büyükler tabirinden maksadın şer ve şirkte reislik edenler olduğunu söylemektedir. Rivayet tefsirinin babası sayılan Taberi, ölüm 310-922 de sadeti sapıklıkta öncüler, kübera'yı da şirkte öncüler olarak anlamlandırmış, sonuç olarak da şunu söylemiştir. Bunlar şer ve şirkte reis olanlardır. Evet, ayette tanıtılanların bir kısmı şerde, yani haksızlık, zulüm ve kötülükte reistir. Bir kısmı da ruhsal manevi hayatı perişan etmede reistir. Kur'an'ın tezi şudur. Bu şer ve şirk öncüleri kendilerine itaat edenler buldukça palazlanır, yüceleşir, ilahlaşır. Bu süreçten iki kötülük putu doğar. Bir, maddi sosyal hayata egemen olan despot put. 2. Manevi ruhsal hayata egemen olan Allah ile aldatıcı put, efendi, şeyh, veli vesaire adıyla kutsallaştırılan şeytan evliyası. Kur'an Zühruf suresindeki getirdiği devrimle bu tipleri üretenlerin bunlara itaat edenlerin ta kendileri olduğunu bildirmiştir. Dikkat edilmelidir ki Zühruf suresinde de Ahzab suresinde de put yaratmanın sebebi olarak kullanılan kelime aynıdır. İtaat. Yani maddi ve manevi despotlara itaat. İtaat kelimesi iki ayette de fiil kullanımdır ve geçmiş zaman kipi seçilmiştir. Bu da gösterir ki ayette dikkat çekilen bela, tasavvur edilmiş bela değil, tahakkuk etmiş beladır. Ahzab 67'de kullanılan omurga kelimelerden birincisi olan sadet, lügat açısından şu anlamlara gelmektedir. Efendi, mallara ve kitlelere egemen olan güçlü kişi, örneğin toprak ağları, karanlık adına egemenlik kuran vahşi ve zehirli hayvanlar gibi korku salan kalp katılığını temsil eden kişi. İkinci kelime olan kübera ise ekip başı, kodaman, putlaştırılmış kişi demek. Kur'an bu kelimenin tekilini iki yerde put anlamda kullanmıştır. Enbiya 58,63. Aynı kökten ve aynı anlamda olan ekabir sözcüğü ise toplumun mücrimleri yani ağır suçluları olarak nitelendirmiştir. Enam 123. Unutmayalım ki bütün putlar putlaştırılmış kişilerin birer dönüşümüdür. Mekke oligarşisinin taptığı putlar da başlangıçta saygın insanlardı. Onları yücelte yücelte tapılacak ilahlar haline getirdiler. Eski Yunan'ın tanrılar Panteon'undaki ilahlar da başlangıçta birer ünlü ve saygın kişiydiler. Bu kişilerin her ölenine Yunan paganizmi onlara saygı adı altında Panteona koydu ve o zaman içinde her birine ilah payesi verildi. Bu Yunan geleneği İslam tarihinde tarikatlar tarafından tarikat şefleriyle onların türbelerine uygulanan ilahlaştırma yönteminin prototipidir. Elbette ki İslam tarihinde iş bu kadar açık ve pervasız yapılamamıştır. Çünkü Kur'an tevhidi ve Hazreti Peygamber'in icraatı buna açıkça karşıdır. Bu bilindiği içindir ki putlaştırma tezgahı önce peygamberi putlaştırarak ondan gelecek engellemeyi ustalıkla saf dışı etmiş, ardından da keyfine uygun kim varsa onları birer alt ilaha dönüştürüp tarikatlar panteonuna eklemiştir. Tarikat şecereleri eski Yunan'ın ilahlar panteonunun İslam cilasıyla ortaya sürülen versiyonları olarak görülebilir. Ne ibret ve dehşet vericidir ki klasik tefsirler Ahzab suresinin Mucizeler Mucizesi 67. ayeti üzerinde hiç durmamıştır. Bazılarında bu ayetin sadece metni verilmekle yetinilmiştir. Hatta bazılarında mesela Hanefi'nin Müfessir Faki El-Cassas'ın Akhamül Kur'an'ında ayetin metni bile kayda geçirilmemiştir. Müfessirlerin babası unvanını taşıyan Fahrettin Er-Razi, Ölüm 606 Taksim 1209, ünlü tefsiri Mefatihul Gayb'da bu ayetteki yaratıcı mucizeye tek kelimeyle değinmez. Diğer ayetlerde verdiği ve bazen sayfalarca sürdürdüğü o kılı kırk yaran açıklamalarının tek cümlesini bu ayetin tefsirinde göremezsiniz. Tefsirde çağımızın razisi gibi gördüğümüz Elmalılı Hamdi, Ölüm 1942, üstadın da aynı yolu izlediğini, bu ayetle ilgili tek cümle söylemediğini görmekteyiz. Çünkü üstad Elmalılı bu ayetle ilgili tek cümlelik bir tefsir yapsa, onunla bile bir yerlere ve birilerine çarpacağını pekala bilmektedir. Ve böylesi durumlarda söz gümüşse sükût altındır fetvasınca hareket etmektedir. Ne yazık ki tefsirinin birçok yerinde böyle yapmıştır. Burada bir sistemde daha bulunalım. Cumhuriyet devriminin en büyük eksikliklerinden veya zaaflarından biri de üzerinde konuştuğumuz bu ayetlerin icabını yapmamasıdır. Yapsaydı mesela Anadolu halkının ensesinde cehennem ateşi gibi yanan toprak ağlarını bertaraf ederdi. Etmemiştir veya edememiştir. Atatürk'ün ömrünün buna imkan verdiğini söylemek haksızlık olur. Ama İnönü ve sonrakilere ne demeli? Onlar bu belayı bertaraf etmek şöyle dursun, ABD emperyalizmini de yanlarına alarak güçlendirdiler. 23. ayrımın sonu, sayfa 276.